Derin bir uykudan uyanır gibi gözlerini açtığı zaman hastane koğuşunun penceresinden vurmuş pırıl pırıl güneşi gördü. Nişanlısı, nişanlısının babası, annesi, doktor, hasta bakıcılar filan başucundaydılar. Neredeyim der gibi etrafına şaşkın şaşkın baktıktan sonra hatırladı. Annesiydi ha. Şu muayenehanesinin yanında dilenen, dilenmekten çok tatlı tatlı bakan, bu bakışın tatlı olduğunu şimdi anlıyordu. Bir anne böyle bakardı demek. Gözleri doldu. Nasılsın yavrum? İçini çekti. İyiyim efendim. Yalnız bir çocuk saflığıyla etrafına bakındı. Oradakileri gözden geçirdi. Bir şey soracakmış da utanıyormuş gibiydi. Yutkundu sonra. Ne vardı utanacak? Ne olursa olsun annesiydi. Evet annesi. Acaba annesi miydi? Kayınpederine sordu. Oydu değil mi? Avukat Nihat kulaklarına kadar kızararak evet dedi. Bu konunun açılmasını istemiyordu. Yoksa morgda ilk görüşte tanımıştı. İstanbul'da hapishanede gördüğünden beri hayli ihtiyarlayıp çökmüştü ama oydu. Hiç şüphesi yoktu. Sonra parmağındaki yüzük. Mahzar o zamanlar anlatmıştı bu yüzüğün hikayesini. Haldun başını avuçları içine almıştı. Nişanlısı yanı başında saçlarını okşuyordu. O da genç adam gibi o günü hatırlamıştı. Nasıl da çıkışmıştı kadıncağıza. Dileneceğine ölmesinin daha iyi olduğunu söylemişti. Haldun tekrar sordu. İntihar olmadığı muhakkak değil mi? Nihat. Bilinmiyor henüz. Yüzündeki tırmıklar boğuşmuş olacağından en bariz delilleri. Ama kim bilir? Savcı ne diyor? Savcıyı acele çağırdılar. Bir meyhaneci kadın mı boğulmuş neymiş? Boğulmuş mu? Nerede? Denizde mi? Yo, hayır. Kenar mahallede bir evde. Gırtlağı sıkılarak öldürülmüş. Meyhaneci Naciye'nin ölüsü ahırdan bozma odanın ortasında sırtüstü yatıyordu. Yan pencerenin iyice çekilmiş tahta kapağının arasından keskinlemesine vuran ışıkta yuvalarından fırlamış gözleri görünüyordu. Kapıyı polisler tutmuştu. Bir ara kapı açıldı. Adliye doktoruyla savcı girdiler. Bol ışıkta her tarafı açık açık görülüyordu. Ölmemek için çok çırpındığı, kendini çok sıktığı anlaşılıyordu. Doktor eğildi, nabzına baktı, sonra ayağa kalktı. Savcı, bu kulübe denizde boğulan dilencinin kulübesiymiş. Meyhaneci karının burada ne işi olabilir? Hem de boğularak öldürülmüş sebep. Aklıma başka bir şey geliyor. Ne? Her iki kadının ölümünde bir üçüncü şahıs bulunamaz mı? Mümkün ama kadınların ölmesinde ne çıkarı olabilir diyeceksin. Doğru, anlayacağız. Hele komşulardan sorup soruşturalım. Kapıya çıktılar. Meraklı kalabalık etraflarını hemen aldı. Ahırdan bozma odanın sahibi bir kenarda sıkıntıyla dikiliyordu. Hükümet adamlarının çağırıp soracaklarını biliyordu. Biliyordu ama meyhanecinin oraya niçin geldiğinden haberi yoktu ki. Sonra evi dilenci karıya kiralayan da kendi değildi, karısıydı. Evin kiraya verildiği gün o köye bulgur getirmeye gitmişti. Akşam dönünce haberi olmuştu da küplere binmişti. İnanmazlarsa o gece yani köyden bulgurla geldiği gece evinde misafir bulduğu Cennet ablaya sorsunlardı. Karısına nasıl bağırıp çağırmış, nasıl haşlamıştı? Kasketini çıkarıp tekrardan giydi. Hem ne olmuştu? Kiraya verdilerse, kiracılar kavun muydu ki koklayıp anlasın? Boğulmuşsa boğulmuş, ölmüşse ölmüş. Kendini yiyip bitirecek değildi ya. Hasan, bak seni savcı bey çağırıyor, gel. Kasketini eline aldı, yüreği de bir çarpıyordu ki, yanlarına gitti. Buyur beyim. Gözlerini savcının kara gözlerine dikip bekledi. Bu evin sahibi sen misin? Etrafına bakındı, sonra gözlerini tekrar savcıya çevirdi. Evet beyim. Kime kiraya vermiştin? Telaşlandı. Kime mi? Ben mi? Ben vermedim beyim. Benim köroğlu vermiş. Köye bulgur getirmeye git dedim. Gece geldim. Öğrenince bağırdım, çağırdım, inanmazsınız. Cennet ablaya sorun. Cennet abla var ya. Bırak Cennet ablayı şimdi. Evi sen yahut karın. Dilenci kadına kiraya verdiniz. Sonra ben vermedim beyim. Anladık. Sen vermedin, karım vermiş. Her ne hal ise. Bu kadın, yani şu içeride yatan meyhaneci kadın dilencinin yanına sık sık gelir miydi? Gördün mü hiç? Eşhedü billah. Görmedim beyim. Dilencinin yüzünü bile ya bir ya da iki sefer gördüydüm. Neden? Babamdan nasihatlıydım. Ayyaş insanın yüzünü görmek istemem. Bizim kör oluyor da bunun için haşladıydım ya. Savcı gülümsedi, sonra ciddileşti. Demek bu eve girip çıktığını hiç görmedin. Görmedim beyim. Görsem dosdoğru söylerdim. Müslümanlara yalan yakışmaz. 50 bu kadar yaşındayım. Deminden beri kaba kaba, küt küt öksüren biri ta gerilerden lafa karıştı. Meyhaneciyi ben gördüm. Bütün gözler ona çevrildi. 70'lik, öksürüklü Süleyman dayı mahallenin erkencilerindendi. Her sabah mahalle kahvesine herkesten önce gelir, balgam söksün diye 30 yıldır her sabah nargile içer ama ne balgam söker ne de öksürüğü dinerdi. Mahalleli ona öksürüklü Süleyman derdi. İri yarı, geniş omuzlu biri. Kalabalığı yararak savcıya yaklaştı, başıyla selam verdi. Kocaman bıyığı, kedininkini hatırlatan gözleriyle gülüyor gibiydi. Savcı sordu. Anlat bakalım, ne gördün? Geçenlerde bir gün evden çıktım. Sabah kahvesi hem de nargile tokurdatmak için bizim Şaban'ın kahvesine inmekti niyetim. Şaban eksik olmasın, hani iyi kahve yapar, nohut karıştırmaz diye her sabah kısa kez sonra beyim Şaban'ın kahvesine gidiyordum işte. Buradan geçerken bir de baktım meyhaneci karı beni görmedi ilkin. Şu evin duvarı gerisine sinmişti. Meraklandım. Allah var ya, aklımdan kötü kötü şeyler geçti. Ne geçti mesela? Acaba dedim kendi aklımca. Hırsızlık için mi bekler? Ben tam böyle düşünmüşken kadın beni gördü. Vaziyetini değiştirdi. Soramazdım. Hiçbir şey. Yoktu hakkım. Sana ne diyebilirdi? Sormadım. Sormadım ama geldim Şaban'ın kahvesine, bekledim bizi masanı. Hasan kim? Öksürüklü Süleyman gözleriyle etrafı taradı. Dilencinin ev sahibisi. Ev sahibi Hasan atıldı. Evi kiraya veren ben değilim Süleyman, yakma beni. Biliyorum ama gene de ev senin. Ev benim. Etmem inkar, doğru. Lakin savcı sonra dedi. Hasan'ı bekledin. Hasan geldi. Ne dedin? Hasan hemen gelmedi beyim. Bilmem nereye gitmiş. O sabah çıkmadı kahveye. Hangi sabah be Süleyman? Geçenlerde be Hasan. Gelmemiştin kahveye de altı kolluyu sessiz oynamıştık. Ha, anladım. Bulgur getirmek için köye gitmiştim. Tamam, o sabah işte. Savcıya döndü. Duyarsın ya beyim. Yok sözlerimde hilaf. Evet, ertesi gün geldi Hasan. Çektim kenara dedim. Hasan, bilirsin seni sevdiğimi. Ama keşke vermeseydin evini kiraya bu dilenciye. Ben ne dedim Süleyman? Dedi, ben vermedim, karım vermiş. Kızdım. Çok lakin oldu bir sefer. Anlattım meyhaneci karıyı. Gözetlerdi evini sabah sabah. Sonunda bir bela çıkmasından korkarım. Ev sahibi atıldı. Demedi beyim. Bir bela çıkmasından korkarım demedi. Doğrusu bu. İçimden böyle dedim be Hasan. Ne bilirsin sen benim içimi? Savcı, doktor başta, kahkahalar yükseldi. Öksürüklü Süleyman şaşkın şaşkın bakınıyordu. Niçin gülündüğünü anlayamamıştı. Var mı benim bir sunu taksirim beyim? Benim öyle bir evim olsa vermem dilencilere kirayı. Neden? Çünkü vermem. Ben vermedim be Süleyman. Niçin laf anlamazsın? Sen vermedin ama karın verdi. Demek iyi terbiye etmemişsin karını. Topla ağzını Süleyman. Doğrusu bu Hasan. Sorulmaz senden benim karımın terbiyesi. Sen kendi karına bak. Öksürüklü Süleyman köpürdü. Nesine bakayım karımın? Soruşturmayı yönetenler onları bırakmıştı. Cinayet masası komiseri, bana kalırsa dedi, işin içinde bir üçüncü şahıs var. Bana da öyle geliyor. İsterseniz meyhaneye gidip araştırma yapalım. Yapacağız tabii. Bir polis memuru, garsonunu bulalım kadının dedi. Garsonu var mıydı? Bön bir garsonu vardı beyim, aptal bir şey. İyi ya. Meyhaneye gidildi, kapı kilitli değil. Şöyle bir çekinmişti. Usulünce açıp girdiler. Kimseler yoktu. Meyhane akşam müşteriler gittikten sonra öylece bırakılmıştı. Karmakarışık masalar, sandalyeler, kirli tabaklar, şarap bulaşığı içinde bardaklar, boş şarap şişeleri öylece duruyordu. Memurlar her tarafı inciden inceye araştırırken tezgah gerisindeki kapıyı gördüler. Açıp girdiler. İçerisi basbayağı bir odaydı. Demirleri paslı, sarı bir karyoladı serili yatak öylece duruyordu. Gece içinde yatılmadığı, bozulmamış olmasından anlaşılıyordu. Bir kenarda hiç serinmemiş bir yer yatağı. Komiser, "Bu gece ne meyhaneci kadın ne de garsonu burada yatmamışlar," dedi. "Öyle görünüyor. Gözlerini etrafa gezdirirlerken duvarda asılı bir erkek ceketi gördüler. Eski yamalı, leke içinde pis bir ceket. Ceplerini araştırdılar. Eski, lime lime bir nüfus kağıdı, silinmiş yazılardan şunları zorla okudular. Çanakkale, 332. Anasının adı Ayşe. Babası Ali, adı Ahmet, soyadı Güneş. Savcı, ismi Ahmet demek. Yatağının öylece durmasından geceyi dışarıda geçirdiği anlaşılıyor. Patronu da aynı şekilde dışarıda geceyi geçirdiğine göre demek beraberdiler. Öyle değil mi? Komiser de aynı kanaatteydi. Evet, doğru. Maksatları her neyse, bu maksadın tahakkuku için birlikte gittiler. Sonra kadın öldü. Her iki kadının katili de garson olamaz mı? Niçin olmasın? Mesela şöyle bir düşüncede bulunabiliriz. Meyhaneci kadınla garsonu dilencinin parmağındaki yüzüğe göz koyup elde etmeye karar verdiler. Tasavvurlarını hayata geçirmek için nasıl hareket edeceklerini inceden inceye tayinden sonra kadının kulübesine giderler. Güzel ama bu takdirde müsaade et, biliyorum. Dilencinin ölmesi, yüzüğünde çalınmış olması lazımdı. Doğru, zaten beni de tereddüte sevk eden yön bu. Ne olursa olsun, üçüncü şahıs yani garson Ahmet'in yakalanması lazım. Evet, süratle. Garson Ahmet'in çabucak bulunması için gerekli emirler usulünce verildi. Adamın meyhaneye uğraması ihtimaline karşı da tertibat alındı. Olabilirdi ki aklına ceketiyle ceketinin cebinde bulunan hüviyeti gelir almak isterdi. Savcı da cinayet masası komiseri de haklıydılar. İki kadının ölümüyle ilgili değilse bile bu ölümleri gizleyen esrar perdesinin yırtılması için üçüncü adama yani garson Ahmet'e ihtiyaç vardı. Hem de şiddetle. Aranıyordu. Vilayet sınırlarına haber uçurulmuş, şehir içinde de sıkı bir arama taramaya girişilmişti. Hep uzaklar, daha uzaklar, çok uzaklar araştırılıyor ama emniyet müdürlüğünün arkasındaki belediye helası hiç kimsenin aklına gelmiyordu. Oradaydı. Hela bekçisi. Hemşerisi Halo Emmi'nin odasında bacaklarının arasına çektiği mangala abanmış, korkudan çeneleri vurarak ne halt edeceğini düşünüyordu. Suçla doğrudan doğruya hiçbir ilgisi olmadığı halde ilgisi varmış gibi korkuyor, patronunun yuvalarından fırlamış gözleriyle yerde mosmor yatan cesedi aklından çıkmıyordu. O gece patronu, "Ben dilenciye konuşmaya gideceğim," demişti. "Doktorun anası o. Ben onu yıllarca önceden tanırım. Eğer kafese korda oğlunun kayınbabasından para sızdırır bölüşürsek şu dükkanı adama çeviririm. Borçlarımı öderim. Geç kalırsam beni oradan ara." Gitmişti. Ahmet tek başına kalmıştı meyhanede. Aksi gibi müşteri öyle bastırmıştı ki iki ayağı bir pabuca girmişti. Bir yandan şarap doldurup getir ver, bir yandan meze koştur, bir yandan hesap al. Kan tere batmıştı. Hesap kaçırmaktan da ödü kopuyordu. Saat 12 miydi, 1 miydi, yarım mıydı ne? Bekçi gelip de haydi artık kapat dükkanı demeseydi müşterilerin tındığı yoktu. Dükkanı kapatmış, rahat bir soluk almıştı ki aklına patronu gelmişti. Gece yarısını geçtiği halde niçin dönmemişti? Geç kalırsa oradan aramasını tembih edişini hatırlamış, ceketini filan almayı akıl edemeden, hatta meyhaneyi kilitlemeyi olsun düşünmeden kapıyı şöyle bir çekip yolu tutmuştu. Yolda patronunun dilenciden koparacağı parayı düşünmüştü. Şayet para koparılırsa dükkanın ne türlü onarılacağını yahut da onarılması uygun düşeceğini tasarlamıştı. Çarşı içindeki kamer meyhanesi gibi boyatılırdı herhalde. Yeni masalar, iskemleler, çatal bıçaklar, örtüler, beton zemin. Zeminin beton olmasını pek de her şeyden çok arzuluyordu. Gece yarısında müşteriler gittikten sonra temizlikte yerleri süpürmek çok zordu. Yer toprak olmasa da beton olsa 2 dakikalık işti. Toprak olduğu için iş değişiyordu. Kendi kendisiyle sohbete dalmış, akşamdan beri kabadan kabadan ılık ılık başlayıp gece ilerledikçe soğuyan fırtınaya dikkat bile etmişti. Şehrin dışına çıkınca havanın bayağı soğuk olduğunu farkına varmış, içten içe bir üşümedir tutmuştu. Geri dönüp ceketini alamazdı. Patronuyla birlikte dönerlerdi artık. Dilencinin evine gelip de açık kapı kanadından patronunu yerde görünce duraklamış ama ölmüş olabileceğine hükmetmemiş, hatta bunu aklından bile geçirmemişti. Patronunun içip içip sızdığı, kendine gelmek için saatlerin geçtiğini, ertesi, daha ertesi günlerde bir türlü kendine gelemediğini biliyordu. İçeri girmiş, kadını sarsıp kaldırmak istemişti. Birden kadının yuvalarından fırlamış gözleriyle karşılaşınca korkudan çıldırırcasına gerilemiş, odadan geri geri çıkmış, soğuk bir fırtınanın yıldızsız gecesine kendini daratmıştı. Ondan sonrasını kendi de bilmiyordu. Peşinden koşan varmış da kovalıyormuş gibi kaçmaya başlamıştı. Nereye kaçıyordu? Niçin kaçıyordu? Kaçmasına ne lüzum vardı? Onu ilgilendiren bir şey mi? Düşünmüyor, düşünemiyor, bacaklarının olağanca kuvvetiyle kaçıyor, kaçıyordu. Nefesi kesilinceye kadar koşmuştu, soluyordu. Fırtına an be an artıyor, hava soğuyordu. Arkasına dönüp de baktığı zaman şehrin kırpışan ışıklarının çok gerilerde kaldığını görmüştü. Oraya tekrar dönmek, hiç olmazsa meyhaneye gidip ceketini almak fena olmayacaktı. Ama korkuyordu. Yakalanmak, polislerin eline geçmekten korkuyordu. Şehire bir daha dönmesi mümkün değildi sanki. Buraları karış karış bildiği için yolun sonundaki köye varacağını da biliyordu. Geceyi köyde, belki de boş bir ahırda geçirip sabaha karşı yolu tutarsa kurtulacağını sanıyordu. Sonra aklına nüfus kağıdı gelmişti. Nüfus kağıdı polisin eline geçerse, nereye giderse gitsin, kurtulmasının kabil olmayacağını akıl etmişti. Geri döndü, koşmuyordu, yorulmuştu, soluyordu, hala ne yapıp yapıp ceketini alması lazımdı. Hiç vakit geçirmez, meyhaneye gider, ceketini asılı durduğu yerden alırsa mesele yoktu. Şehre girerken aklına Halo emmi gelmişti. Halo emmiyi çok severdi. Hemşerisiydi. Akrabalık filan yoktu ama babasını dedesini tanırdı. Meyhanedeki işinden fırsat düşürdükçe Halo emminin yanına gider, birlikte tayin helvası, kara zeytin, ekmek yerler, dereden tepeden konuşurlardı. Artık kafasından her şey silinmişti hemen hemen. Ne polislerin yakalayacakları, ne nüfus kağıdının meyhanede kalışı, ne de hatta Halo emminin çalıştığı belediye helasının emniyet müdürlüğü arkasında oluşu. Helayı kapalı bulmuştu. Vakit gece yarısını epeyce geçtiği için Halo emmi uykudaydı. Kapıyı avucunun içiyle hafif hafif vurarak uyandırmıştı. Ufacık elli, ufacık ayaklı, kırış kırış, minnacık ihtiyar gözlerini ovalayarak kapıyı açıp da karşısında rahmetli Ali'nin Ahmet'ini görünce şaşmış, bu saatte burada ne aradığını sormuştu. O zaman aklı başına gelmiş, asıl sebebi saklayarak işimden kovuldum yalanını atmıştı. Uzun zaman işsiz dolaştıktan sonra karının meyhanesine kapılandı kapılanalı emmi rahattı. Yakın arkadaşının dangalak öküzü boş gezdikçe gelip askı oluyor, yüzleyip kovamıyordu. Çalıştığı zaman da askı olmaktan başka hayrı bile dokunuyordu. Meyhaneden aşırdığı mezelerle gelir, karınlarını bol bol doyurur, üstüne de sigaraları tüttürürlerdi. Halbuki şimdi gene askıntı olacak, sabahtan akşama kadar orada gaz tenekesinden bozma mangalı bacaklarının arasını alıp aptal aptal uyuyacaktı. Gene de sesini çıkarmamıştı. Serde hemşerilik vardı, baba dostluğu vardı. Asıl önemlisi çok yemişti tuzunu ekmeğini, nankörlük edemezdi. Ertesi gün denizde bulunan ceset şehirde bomba gibi patlayınca garson Ahmet'in huzuru büsbütün kaçmıştı. Demek dilenciyi de öldürüp denize atmışlardı.